Evet sevgili kardeşler, tekrar sizleri sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten tekrar karşınızda olmak bu güzel, önemli dönemde Rabbimizin dünyamıza bir ışık niteliğinde gelmiş olması ve bizlerin bu sevinçle bu dönemi de yaşıyor ve görmüş olması gerçekten büyük bir sevinç değerli kardeşlerim. Gerçekten de büyük bir hazırlık dönemi içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki Aralık ayı içerisinde çok harika bir şekilde böyle nasıl söyleyeyim hareketli bir dönem içerisine girmemize neden oluyor. Almanya'da bir gelenek haline dönüşmüş olan bu dönem bizleri adım adım ne yapıyor? Rabbimizin, evet az önce başta da söylediğim gibi, karanlık dünyamıza gelişine hazırlıyor. Evet, göksel tahtını terk ederek bu karanlık dünyamıza biz günahlıları kurtarmak için yeryüzüne geldi. İşte Almanlar, değerli kardeşler, bu dönemi 4 haftaya bölmüşler. Birinci Advent demişler, ikinci Advent demişler, üçüncü Advent demişler ve dördüncü Advent ile, ki Advent geliş anlamına geliyor ve dördüncü hafta içerisindeyiz bugün ve Rabbimizin dünyamıza gelişini büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle kutluyoruz değerli kardeşler. Şimdi zaman zaman düşünüyorum ve düşündüğüm zaman şöyle diyorum. Eğer gerçekten de en büyük gereksinim bu yeryüzünde bilgi olmuş olsaydı bir kurtarıcı kesinlikle Rab Tanrı göndermezdi. Ne gönderirdi? Bir eğitmen gönderirdi. Öyle değil mi? Eğer eksiklik, en büyük gereksinim, teknoloji olmuş olsaydı kesinlikle bir bilim adamı gönderirdi. Bir kurtarıcı değil. Ama görüyoruz ki asıl önemli gereksinim günahtan ve günahın getirmiş olduğu o korkunç karanlıktan kurtulabilmek için bir kurtarıcıya gereksinim vardı. Evet, işte tüm insanlığı ilgilendiren bu ruhsal gerçeği gerçekten de anlayabilmek için bugün sizi Luka 2. bölüme götürmek istiyorum sevgili kardeşler. Evet, Luka 2. bölüme baktığımız zaman ilk 20 ayette Rabbimizin bu yeryüzüne geliş haberinin nasıl çobanlara iletildiğini ve çobanlar bu haberi aldıktan sonra nasıl bir tutum sergilediğini çok açık bir şekilde önümüze koyar. Ben tabii ki bu 20 ayeti okumak istemiyorum. Ama asıl önemli gördüğüm ve bugün konuyu destekleyen, bugünkü konuyu destekleyen ayetleri okumak istiyorum sadece. İkinci bölümün 10 ve 11. ayetlerini. Gece kırlarda geçiren çobanlara bu muhteşem haber şu şekilde duyurulmuştu. Korkmayın. Bakın bu çok önemli bir ifade. Sevgili kardeşler, korkmayın. Size bütün halkı, bakın ayrım yok. Tüm insanlık alemi için geçerli olan, tüm halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Bakın, tüm insanlık alemini ayrım yapmaksızın tüm insanlık alemini ilgilendiren bu müjdeyi yüzlerce yıl öncesi Yeşaya peygamber 700 yıl, belki 700 yıldan biraz daha fazla, 730 yıl öncesi muhteşem bir şekilde ne yapmıştı? Müjdelemişti. 9. bölümde, Yeşaya kitabı 9. bölüm 2. ayette. Karanlıkta yürüyen kavm büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ne diyor? Işık parlayacak. Değerli kardeşler, gerçekten de bana göre bu muhteşem bir olaydı. Çünkü Rabbimizin sadece doğumu değil, o acımasız çarmıhta öleceği bile çok daha önceden bildirilmişti. Davut peygamber bile, bakın 22. mezmuru ele alırken, gerçekten de orada çarmıhta ki ölümün nasıl bir ölüm olduğunu harika bir şekilde betimliyor. Ve ileriye baktığında, ki o dönemde sevgili kardeşler, çarmıh ölümü diye bir şey yoktu. Çarmıh ölümü Roma döneminde başlamıştı. Ama buna rağmen Davut peygamber, İsa'dan yaklaşık 1000 yıl önce yaşamış olan Davut peygamber bile ileriye baktığında gelecek olan kurtarıcının o acımasız çarmıhta tüm insanlık aleminin kurtuluşu için öleceğini çok açık bir şekilde ifade etmiştir. O açıdan bu kayda değer niteliklidir sevgili kardeşler. Evet, Luka 2. bölümün ilk 20 ayetinde doğumun nasıl gerçekleşmiş olduğu anlatıldığını ifade etmiştim. O dönemde Sezar Augustus Roma dünyasında yöneten biri konumunda idi. Ama bir yönetici konumunda olmuş olmasına rağmen sevgili kardeşler, her şeyi kontrolünde tutan Rab Tanrı'nın olduğunu görüyoruz. Her şeye rağmen ne yapıyor? Rab Tanrı bu Sezar'ın fermanını kullanıyor ve bu fermanı kullanarak ne yapıyor? Planını gerçekleştiriyor. Nasıl? Yusuf ile Meryem'i nüfus sayımından dolayı ne yapıyor? Nasıra'dan Betlehem'e doğru gitmesini sağlıyor. Bakın, altını özellikle çizerek vurgulamak istiyorum. Sezar'ın yazılı olan buyruğu yüzünden değildi kesinlikle. Rab Tanrı sadece o fermanı kullandı bir araç olaraktan. Çünkü neden? Yüzlerce yıl öncesi Rab İsa Mesih'in Betlehem'de doğması gerekmiş olduğu için Rab Tanrı bu fermanı kullanıyor ve Yusuf ile Meryem'i, evet, Betlehem kasabasına gitmesini sağlıyor. Bakın, dikkat ederseniz nerede doğacağı, nerede ve nasıl öleceğine kadar önceden her şey bildirilmişti. Tüm ayrıntılarıyla. Yusuf ile Meryem o dönemin zor koşullarına rağmen, bakın, ne kaygı ne de şüphe içerisine düştü bu insanlar. Ve ne yaptılar? Büyük bir sevinç içerisinde söyleneni yerine getirdiler. O kapıdan bu kapıya giderek ne yaptılar? Kalabilecekleri bir yer aradılar kendilerine. Uzun bir arayıştı bu. Ve bu arayış sonrasında ne yaptılar? Kendilerine küçücük bir yuva bulabilmişlerdi. Ama dikkat edin, bu yuva bir han değildi, bir saray da değildi. İneklerin, kuzuların, keçilerin, eşeklerin barınmış olduğu bir yerdi. Ya diyebilirsiniz, birçok insan var ki yeryüzünde uygun olmayan yerlerde dünyaya gelmiştir. Evet, doğrudur. Buna katılıyorum ben de. Zor koşullarda, zor, uygun olmayan yerlerde dünyaya gelmiştir. Ama bakın, bu o kadar çok fazla önemli değil. Asıl önemli olan Rablerin Rabbi, kralların kralı olan Mesih İsa, bakın, göksel tahtını bırakıyor, deyimi yerindeyse sarayı bırakıyor. Ne yapıyor? Bir ahırda doğmaya karar veriyor. Bize olan sevgisinden dolayı sevgili kardeşler. Bakın, bu olaya baktığım zaman değerli kardeşler, Rabbimizin o göksel tahtını terk edip yeryüzüne gelip o ahırda, o leş gibi kokan bir yerde gelmiş olması, kundağı bile, doğduğu yer bile yemlikti sevgili kardeşler. Bakın, buna özellikle söylüyorum. Neden? Çünkü bunun da bize bir mesajı vardı. Biz insanlara bir mesajı vardı. Neyi gösteriyor? Evet, Rabbimizin, Rab Tanrı'nın ne kadar insana olan sevgisini gösteriyor. Çünkü o sevgi olmamış olsaydı eğer, kendini alçaltmazdı o kadar. Demek ki birinci olarak Rab Tanrı kendisini ne kadar alçalttığını gösteriyor. Ve ikinci olarak da Yusuf ile Meryem'in kapıdan kapıya dolaşıp bir yer aramış olması. Ama kimsenin ona bir yer vermemiş olması da bir mesajdı. Bu da şunu gösteriyordu. İnsanların yüreğinde her şeye yer vardı ama Tanrı'ya yer yoktu. Sevgili kardeşler, bakın, bu önemli gerçeği Tanrı sözü şu şekilde önümüze koyuyor. Çok net bir şekilde. 2. Korintoslar mektubu 8. bölümde 9. ayette. Çok çarpıcı sözler. Diyor ki, evet, Rab Tanrı bunu yapması gerekiyordu. Çünkü onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye. Bakın, biz ruhsal kapsamda zengin olalım diye, yani sonsuz yaşamın, o sonsuz değerin, o güzel değerin, paha ile biçilemez olan o sonsuz değerin sahibi olabilelim diye Rab Tanrı kendini alçaltması gerekiyordu sevgili kardeşler. Bu gerçek, bakın, harika bir şekilde Matta 8. bölümde vurgulanıyor, destekleniyor. Diyor ki, tilkilerin ineği, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun, yani Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in başını yaslayacak bir yeri yok. Bakın sevgili kardeşler, 3 yıla aşkın bir süre insanlara hizmet ederken, emin olun, kalabilecek bir yeri yoktu Rabbimizin. Ama buna karşın o acımasız çarmıh ölümüne kadar ne yaptı? Sadık bir biçimde hizmet etti. Bu da neyi açıklıyor bizlere? Onun önünde ne kadar önemli olduğumuzu. İnsan olarak onun önünde ne kadar değer kazandığımızı açık bir şekilde sergiliyor. Bakın, evet, sadece bu değil. İkinci bir özelliği daha vardı sevgili kardeşler. Çok küçük ve önemsiz bir şehirde Rabbimizin dünyaya gelmiş olması. Mika peygamber, bakın bu kişi yaklaşık İsa'dan 750 yıl öncesi yaşamış. Ve Mika peygamber 750 yıl öncesi gelecek olan kurtarıcının Betlehem kasabasında doğacağını çok açık bir şekilde bildiriyor. Şu sözlerle diyor ki, Yahuda binleri arasında küçük olan Betlehem. Evet. Neden küçük ifadesi burada yer alıyor? Küçük, yani önemsiz, değersiz bir yerdi. Ama bu kadar önemsiz olan, küçük olan, fazla önde olmayan bu şehir, içerik olarak büyük bir anlam ve önem taşıyordu. Bakın, Betlehem, ekmek evi demektir. Gerçekten de Yuhanna 6. bölüme baktığım zaman Rabbimiz bunu harika bir şekilde, bakın nasıl onaylıyor 35. ayette. Yaşam ekmeği benim. Demek ki Rabbimizin Betlehem kasabasında doğmuş olması tesadüf, yani bir rastlantı sonucu değildi. Neyi gösteriyordu? Tüm insanlık aleminin yaşam ekmeği olacağını, yani onların yaşamını sağlayacak kaynak olacağını açık bir şekilde önümüze koyuyordu. Onun için Yuhanna 10. bölümde bu gerçeği şu sözlerle doğruluyordu Rabbimiz. İnsanlar yaşama. Ama nasıl bir yaşam? Bakın, niteliği olan bir yaşam. Ben zaman zaman bunu dile getirmişimdir, önemli gördüğüm için. Burada Rab Tanrı yaşama derken nasıl bir yaşam olduğunu ifade ediyor. Bol yaşam diyor. Ne demektir bu? Sonu olmayan bir yaşam. Bitmeyen, tükenmeyen, yani sonsuz yaşamdan söz ediyor. Yunanca'daki zoe ifadesi yaşamın nasıl bir niteliğe sahip olduğunu açıklıyor bize. Bios sözü yok. Yani bitkilerde de yaşam var. Ama o onların yaşamı bios sözüyle ifade ediliyor. Ama buradaki yaşam Grekçe'de zoe sözü. Yani niteliği olan yaşam. Bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Bakın, ben ve sizler ne için bu yeryüzüne geldik? Yaşamak için değil mi? Ama Rabbimiz İsa Mesih, emin olun, yaşamak için değil, ölmek için. Biz yaşayalım diye hayatını o acımasız çarmıhta feda etmek için bu yeryüzüne geldi. Evet, bizler sonsuza dek yaşayalım diye o hayatını feda etmesi gerekiyordu. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Doğduğu şehir bile, bakın, doğduğu şehir bile İsa Mesih'in kişiliğini yansıtıyordu bizlere. Demek ki tesadüf, sıradan, rastlantı hiçbir şey rastlantı olarak hiçbir şey yoktu. Her şey Tanrı'nın planı içerisinde adım adım çarpıcı bir şekilde gerçekleşiyordu. Şimdi bu durum harika bir şekilde, çarpıcı bir şekilde ne yapıyor? Tanrı'nın meleklerinin harekete geçmesini sağlıyor. Ve Tanrı'nın meleği harekete geçip bu haberi müjdelediği zaman bu müjde kurtuluş haberi, yani İsa Mesih'in doğum haberi ne yapıyor? Çobanları da harekete geçmesini sağlıyor. Kırlarda koyunlarını otlatan çobanlar. Evet, gerçekten de tüm insanlık alemini ilgilendiren bir haber müjdeleniyordu. 10. ve 11. ayetlerde okumuştuk. Korkmayın. Bugün size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Ve bu kurtarıcının kim olduğu şu sözlerle onaylanıyor. Bu doğmuş olan kurtarıcı Rab olan Mesih'tir. Şimdi bu haber çobanlara bildirildiğinde, bakın bu çobanlar hiçbir şey yokmuş gibi yan gelip yatmadılar. Ya da hiçbir şey yokmuş gibi gecenin karanlığında, evet, çobanların koyunlarını otlatmaya devam etmedi bu insanlar. Ne yaptılar? Haberi alır almaz harekete geçtiler. Demek ki şöyle diyebiliriz çok net bir şekilde, iyi haber başkalarına ulaştırılmak isteniyorsa eğer harekete geçmek gerekiyor. Yani adım atmak ve gitmek gerekiyor. Sevgili kardeşler, eğer o kişilerin de kurtuluşunu, sonsuz yaşamın sahibi olmalarını istiyorsak, emin olun, bunu yürek doluluğuyla ifade etmek isterim ki her yıl bu dönemde, bu Noel döneminde doğuş kutlaması olarak ifade ettiğimiz Öztürkçe'de Noel döneminde sevgili kardeşler, bana her zaman bu yeryüzünde benim sorumluluğumun ne olduğunu bana açıklıyor. Kurtuluş haberini insanlara götürmem gerekiyor. Ben diyorum ki, evet, önümüzdeki yıl böyle bir yıl olsun hepimiz için. Sizler için de böyle bir yıl olsun. Gerçekten bu dönem size sorumluluğunuzu anımsatsın ve sevinç içerisinde Rabbin yardımı ve desteğiyle, evet, adımlarınızı atın ve ilişki içerisinde olduğunuz insanlara, dostlarınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, evet, yeri geldiğinde, ortam oluştuğunda, evet, bu haberi ulaştırın sevgili kardeşler. Ve üçüncü, son bir özelliği daha vardı. Bu haber sevgili kardeşler, bakın, bir krala değil ya da tanınmış üst kademelerde görevli olan kişilere değil, basit, toplumca hor görülen çobanlara bildirilmişti. Geceydi ve her taraf alaca bir karanlığa bürünmüştü. Ve geceye büyük bir sessizlik egemendi. Birdenbire karanlığı aydınlığa çeviren Rabbin bir meleği görkemle beliriyor ve Rabbin görkemi ne yapıyor? Çobanların çevresini aydınlatarak onların ışığa kavuşmasını sağlıyor. Bakın, yıllar yıllar öncesi Türkiye'deyken yaklaşık bir saat elektrikler kesilmişti. Bizler de mum yaktık ve gaz lambası yakarak elektriklerin gelmesini bekliyorduk. Ve yaklaşık bir saatin sonunda, bakın hiç abartmadan söylüyorum, elektrik geldiğinde birdenbire insanlar ışığa kavuşmuş oldukları için böyle yüksek oranda bir çığlık duyduk. Peki bu çığlık neyin ifadesiydi? Korkunun ifadesi miydi? Hayır. Tekrar ışığa kavuşmuş olmanın bir sevinç ifadesiydi. Atılan o çığlık sevincin ifadesiydi sevgili kardeşler. İşte bu nedenle Rab Tanrı gecenin karanlığını aydınlattığında melek çobanlara ne dedi? Korkmayın dedi. Bakın değerli kardeşler, karanlık ölümün simgesidir. Işık da Tanrı'nın simgesi. Çünkü ışık yaşamın simgesi olduğu için ışık Tanrı'nın simgesi. Karanlık ışığa kavuştuğunda pratik olarak düşündüğümüzde evet, ölümün o korkunç karanlığını tamamen ortadan kaldırılacağının mesajıydı da aynı zamanda. O nedenle korkmayın dedi. Korkmayın. Evet, işte Rab Tanrı korku tanrısı değil. Evet, Rab Tanrı günahımızdan dolayı günahımızdan nefret ediyor. Ama biz insanlardan değil. Seni ve beni o kadar çok seviyor ki, işte sevmiş olmasından dolayı, sonsuz yaşamın sahibi olabilelim diye, yaşamını feda etmesi gerekiyordu. Evet, aramıza gelerek. O esenlik tanrısıydı. Barış tanrısıydı. Korku tanrısı değil. Evet, çobanlar ışığa kavuşmakla ışığa kavuşmuş olmanın ne demek olduğunu çok net bir şekilde anlamışlardı, kavramışlardı. Bakın aslında biliyor musunuz, bizler de bu ampulü bulan Thomas Edison'a binlerce kez şükretmemiz gerekiyor. O kişi defalarca deneme sonucunda ampulü bulmuştu. Ve ampulü bulmakla dükkanlar, sokaklar, caddeler, evet, evlerimiz ne yaptı? Işığa kavuştu değil mi? Ama bakın, evet, Thomas Edison aracılığıyla bu şekilde ışığa kavuştuk. Ama bakın sevgili kardeşler, ışığa kavuşmayan bir yer vardı. İnsan yüreği. Işığa kavuşamamıştı. O ampul günahtan dolayı karanlıkta olan yüreğin aydınlatmasını gerçekleştiremezdi. Bu da bizlere insanın ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. Evet, insan yapabileceği kadarını yapabiliyor. Ama yapamayacağı noktada var. İşte o devrede, o noktada Tanrı devreye giriyor. Elini uzatarak. Biricik oğlunu bu yeryüzüne göndererek karanlık olan yüreklerin gerçek anlamda ışığa kavuşmasını sağlıyor. Bakın değerli kardeşler, bunun altını önemli çiziyorum. O nedenle açıkça söyledim. Evet, Edison büyük bir iş başarmıştı. Çok ama çok teşekkür etmemiz lazım. Ama Rab Tanrı çok daha büyük olanı yapmıştı değerli kardeşler. Neden? Çünkü o dönemde insanda var olacak olan esenliği ne o dönemin Roma yönetimi, ne askeri güç, ne çok yaygın olan ve çok ün kazanmış Yunan filozofları, ne de Yahudi din önderleri bu gerçek anlamda esenliği getirebilmişti. İşte bunun için görkemli tahtını terk etmesi gerekiyordu Rabbimiz. Bu da şunu bize gösteriyor. Rab Tanrı insan olmaya karar veriyor. Senin, benim ve tüm insanlık alemi için. Onların kurtuluşu için. Bakın, kutsal kitapta harika bir ayet var. Geçen hafta da bu ayeti kullanmıştım. Yuhanna müjdesi 1. bölümde. Ne diyor? Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve diyor ki o söz Tanrı'ydı diyor. Yani Tanrı'nın kendisiydi. Bakın 14. ayete atlıyoruz ve 14. ayette şöyle diyor. O söz olan Tanrı beden aldı diyor ve aramızda yaşadı. İşte İmmanuel ne demektir? Tanrı bizimle. Bizimle olan Tanrı. Ölüm üzerinde yenge kazanan ve şu an hala yaşayan ve yaşamış olduğu için de bizlere yaşayacağımızın, sonsuza dek yaşayacağımızın güvencesini veren Mesih İsa. Kurtarıcı Rab İsa Mesih. İşte o nedenle yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Petrus yazmış olduğu ilk mektupta 2. bölümün 24. ayetinde o kadar harika bir şekilde dile getiriyor ki bu gerçeği şöyle diyor. Günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta yüklendi. Neden çarmıhta yüklenmesi gerekiyordu? Günah karşısında ölüp doğruluk uğrunda yaşayabilelim diye. İşte o nedenle Romalılar mektubu 6. bölüme baktığımız zaman sevgili kardeşler, orada çok harika bir şekilde bu gerçek doğrulanıyor. 6. bölümde 6. ayetten okuyacağım. Önce 6. ayet okumak istiyorum. Diyor ki artık diyor günaha kölelik etmeyelim diye. Yani günahın kölesi, onun tutsağı, günahın tutsağı olmayalım diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz diyor. Yani eminiz. Paulus bunu net bir şekilde Roma'da bulunan kardeşlere bildiriyor. Ve 8. ayete atladığın zaman diyor ki bunun sonucu olarak da Mesih'le birlikte ölmüşsek eğer, yani onunla birlikte çarmıha gerildiysek, biz ona evet demekle, çarmıhtaki ölümü kabul etmekle aslında eski doğamız onunla birlikte çarmıha gerilmiştir. O nedenle diyor ki Paulus, Mesih'le birlikte ölmüşsek onunla birlikte yaşayacağımıza da ne diyor? İnanıyoruz, iman ediyoruz diyor. Demek ki evet öldük ama o tekrar geldiğinde yepyeni bir yaşama hem de sonsuza dek onunla birlikte devam edecek olan yaşama da ne yapacağız? Dirileceğiz. Sevgili kardeşler, bu kadar açık, bu kadar net. Onun için işte bu sevinç, içimizde var olan bu dönemdeki sevinç ve esenlik gerçekten de yaşama kavuşmuş olmasının bir sonucudur. Evet, bu esenlik, neden yüreğimizde bu esenlik var? Çünkü değerli kardeşler, karanlık olan yüreklerimizin ışığa kavuşmuş olmasından dolayı bu esenlik var. Bu esenlik ışığa kavuşmuş olmanın sonucudur. Yaşama kavuşmuş olmanın bir eseridir. Evet, çobanlar ışığa kavuşmuşlardı. Neydi bunun anlamı? Evet, tekrar altını çiziyorum. Günahtan dolayı karanlığın hükmü altında olan tüm insanlık aleminin sonsuz yaşama kavuşacakları açıkça beyan edilmiş oluyordu. Çünkü ışık olmadan yaşamın olması, yaşamın devam edebilmesi kesinlikle mümkün olamazdı. İşte o nedenle çobanlar önce o ışığa kavuşmaları gerekiyordu. Bu gerçekten de simgesel bir mesajdı tüm insanlık alemi için. Ve harika olan, tekrar altını çiziyorum, Yeşaya peygamber 700 yıl öncesi bu haberi bildirmişti. Tekrar okumak istiyorum bu ayeti değerli kardeşler. 9. bölümdeki ayeti. Karanlıkta yürüyen kan büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak diyor. Evet. Bu ışık kimdi? Rabbimiz İsa Mesih'in kendisiydi. Hamdolsun. Çünkü Rabbimizin kendisi bunu harika bir şekilde onaylamaktadır. Yuhanna 8. bölüme baktığımız zaman 12. ayette diyor ki çok açık ve net. Ben dünyanın ışığıyım. Bakın değerli kardeşler, dünya sahnesinde öyle bir ışık parlayacaktı ki bu ışık karanlıkta, ölüm gölgesinde, yani karanlığın oluşturduğu o ölüm gölgesinde çırpınan insanları ne yapacaktı? Aydınlatabilecek yeterlilikte, güçte olacaktı. Ve üstelik bu gerçek olan ışık sevgili kardeşler, ölümü sonsuza dek ne yapacaktı? Yutacaktı. Ve ölümün getirdiği bir şey var. Nedir o? Bir sevenimizi kaybettiğimizde ne oluyor? kederleniyoruz. Değil mi? Acı çekiyoruz. Acının sonunda, sonucunda, sonucu olaraktan gözyaşı döküyoruz. Ama değerli kardeşler, ölüm yutulduğu zaman o ışığın oluşmasıyla Rabbimizin yeryüzüne gelip o çarmıhta ölüp ama ölümde kalmayıp üçüncü gün ölümden görkemle dirilmesiyle, ölümü yutmasıyla ne oldu? Evet, işte değerli kardeşler, bu keder, acı ve tüm gözyaşları ortadan kalkmış oldu. Yeşaya Peygamber yine 25. bölümde 8. ayette bakın şöyle bildirmişti bu gerçeği. Ölümü sonsuza dek yutacak ve diyor ki egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Nasıl silecek gözyaşlarını? Ölüm ortadan tamamen kalktığında. Ölümü yok ettiğinde. Gerçekten muhteşem bir haberdi bu. Bu zafer, bu yengi ölüm karşısında elde edilecekti. Ve ölümün dünyaya getirmiş olduğu evrensel kederde az önce ifade ettiğim gibi ortadan kalkacak ve yok olup gidecekti. Mutlak zafer, ölüm karşısında gerçekleşecek olan mutlak zafer, Rabbimiz İsa Mesih'in ölümü ve ölüm üzerinde yengi kazanması sonucunda elde edilmiştir. Ve bir gün o tekrar geriye dönecek. Ve geriye döndüğünde ve ona iman etmiş olanlar, bizler tamamen bu zaferin, ölüm üzerinde elde etmiş olduğumuz zaferin, onunla birlikte sonsuza dek yaşayacağımızın sevincini doya doya yaşayacağız değerli kardeşler. Sonuç olarak onunla birlikteyken ölüm sonsuza dek yutulmuş, acı ve keder kaldırılmış ve bunun sonucu olarak da gözyaşları da tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Onun için Hoşea diyor ki 13. bölümde ölüm hakkında konuşurken, ey ölüm diyor, felaketin nerede? 14. ayetin ikinci kısmında. Ey ölüm, ey ölüm, felaketin nerede? Nerede o korkunç izin? Bakın haberci Pavlos da Korintoslara yazdığı ilk mektupta 15. bölümün 55. ayetinde ne diyor? Ey ölüm diyor, nerede zaferin? Ey ölüm, dikenin nerede? İşte değerli kardeşler, Yuhanna ileriye baktığında bu gerçeği net bir şekilde görmüş ve Rab ile birlikte olduğumuzda sahip olacağımız değeri bakın ne harika bir şekilde bize bildirmiştir. Vahiy 21. bölümde 4. ayette şöyle diyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Çünkü ölüm ortadan kaldırılmış olacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Ölümün getirisi olan acı, gözyaşı, keder tamamen yok olup gidecek. Bu umutla birbirinizi teselli edin bu dönemde. Bu umutla, bu diri umutla birbirinizi destekleyin. Değerli kardeşler, teselli edin. Ayakta kalmanızı sağlayın. Bakın, Yuhanna 1. bölümde biliyorsunuz çok önemli bir ayet. Geçen hafta bu ayet üzerinde bu ayeti özellikle vurgulamıştım. Tüm insanlığı diyor Yuhanna 1. bölüm. Tüm insanlığı aydınlığa kavuşturmak için dünyamıza gelen gerçek ışık, yani Rabbimiz İsa Mesih, evet, Tanrı'ya giden yolu görebilelim diye ne yapıyor? Önümüze yürümeye devam ediyor. Bizlere düşen ona bakmaya devam etmektir. Çünkü ancak onunla yolumuza sağlıklı bir şekilde devam edebiliriz. Evet, toplumun küçük gördüğü koyun çobanlarına bildiriliyor bu haber. Dünyanın günahını kaldıracak olan İsa Mesih'i ilk görme ayrıcalığı kimlere veriliyor? İnsanların dışladığı, değil mi? Aşağı gördüğü o değersiz kişilere, çobanlara. Bu da bize insanlar arasında bir sınıf ayrımının olmadığını gösteriyor. Evet, değerli kardeşler, onun sonsuz ve hiç değişmeyen ama değiştiren o engin sevgisi tüm insanlığa yönelik. Ve eşit oranda tüm insanlığa akıyor, gürül gürül. Ama sen almak zorunda değilsin bu sevgiyi. Sırtını çevirebilirsin. Hayır, değiştirilmiştir diyebilirsin. Bu senin kendi seçimin. Ama size iddia ediyorum. Ben değiştiremem. Kimse sizi değiştiremez. Ama Tanrı'nın sözü sizi değiştirebilir. Ama eğer buna izin verirsen değerli kardeşim. Çünkü özgür yaratılan insan kendi kararını vermek zorunda. O zaman size çok basit bir soru sormak istiyorum. Böyle bir haber olmuş olsaydı, böyle bir haberi sizler önce kime ulaştırırdınız? Bakın, burada bu kürsüde birkaç kez bu örneği verdim. Yine bu konu hakkında konuşurken. Hatırlayın, Prens Charles'ın iki oğlu olmuştu. Ne yaptılar? Bu doğum haberini gidip sahilde bulunan balıkçılara mı, sıradan insanlara mı bu sevinci bildirdiler? Hayır. Kimlere? Yüksek kademede olan bürokratlara, sevgili kardeşler, asil soylu insanlara bildirmişlerdi. Şimdi o dönemde böyle insanlar yok muydu? Vardı tabii ki. Krallar vardı, valiler vardı, sevgili kardeşler. Din adamları vardı, kendilerini yüksek gören. Din adamları vardı. İnsanları aşağı gören, kendilerini yüksek gören ferisi din adamları. Ama bunlara ulaştırılmadı haber. Burası çok önemli. Peki kutsal kitaba baktığımız zaman çobanlar çok dindar insanlar mıydı? Hayır, böyle bir şey okumuyoruz kutsal kitapta. Ama onların kayda değer bir özellikleri vardı değerli kardeşler. Bu kişiler haberi alır almaz ne yaptılar? İman ettiler. Ve iman etmiş olmanın bir sonucu olaraktan da ne yaptılar? Meleğin söylediğini aynen yerine getirdiler. Yani itaat ettiler. Bunlardaki en büyük özellik buydu sevgili kardeşler. Bu çok harika bir haberdir. Kimsenin itmesiyle harekete geçmedi bu insanlar. Değerli kardeşler. Bizler de Rab bize bir görev verdiğinde değerli kardeşler onun bunu itmesiyle değil, Rab'be olan sevgiden dolayı, onun bize olan sevgisinden dolayı o görevi yerine getirme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Bu çok önemli bir gerçek. Ama aynı zamanda da Rab bize bu yeryüzünde bir sorumluluk verdi. Hani dedim ya, bu Noel bana her zaman sorumluluğumun ne olduğunu anımsatıyor. Nedir bu sorumluluk? Söyledim. Kurtuluş haberini başka insanlara götürmek. Bunu haberci Paulos Korintliler yazdığı 2. mektubun 5. bölümün 18. ayetinde çok net bir şekilde veriyor. Ne diyor? Tanrı diyor bizi Mesih'te barıştırdı. Barıştırma görevini bizlere verdi. Bu görev bizlere emanet edildi sevgili kardeşler. Evet, bakın bu iman adımıyla başlayan bu yolculuk nasıl son buluyor? Çok önemli. Bakın Luka 2. bölümde 20. ayette şöyle vurgulanıyor. Yani bu kişiler haberi alır almaz harekete geçiyorlar. Gitmeleri gereken yere gidiyorlar ve görevlerini yerine getirdikten sonra geriye dönerlerken ne oluyorlar? Sevinç içerisinde geri döndüklerini okuyoruz. Yani ne diyor 20. ayette? Tanrı'yı överek geri döndüler. Demek ki övgü sunarak son buluyor değerli kardeşler. Demek ki onları aydınlatmış olan ışık yürekteki korkuyu sevince dönüştürüyor. Sen aynı sevince ve onun oluşturduğu barışa, esenliğe sahip olmak istemez misin sevgili kardeşim? Bakın bu sevince sahip olduğunu söyleyebilirsin değerli kardeşim. Ama bu sevinci, bu esenliği devam ettirmek eğer istiyorsan, bunun da ön koşulu Rabbimiz İsa Mesih'e izin vermektir. Ne demektir bu? Yani deyimi yerindeyse arabanın ön koltuğunda Rabbimizin oturmasına, direksiyonu onun ellerine teslim etmek, bizler de arka koltuğa oturmamız gerekiyor. Hayatımızın merkezinde olması gerekiyor ki gerçek esenliği o gelene kadar sevinç içerisinde devam ettirebilelim. Hatırlayın, Rabbimiz İsa Mesih ölümden görkemle dirildiğinde öğrenciler bir evde toplanmışlardı ve Rab Tanrı o kapalı kapılar arkasından içeriye girdiğinde, yanılmıyorsam 20. bölümün 26. ayetinde diyor ki öğrencilerin ortasında bulundu, ortasına durdu. Bakın önünde değil, arkalarında değil, ortasında ve dedi ki size esenlik olsun. Bu çok önemli bir gerçek. Pratik olarak düşündüğüm zaman ortasında durmuş olması Rabbimiz İsa Mesih eğer hayatımızın merkezindeyse, eğer hayatımızın direksiyonunu eline almışsa eğer, işte o zaman gerçek esenlik devam edecektir değerli kardeşim. Bunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. Bu sevinçle, esenliğin varsa işte bu sevinçle sen de kurtuluş haberini başka başka insanlara anlatmaya devam edebilirsin. Yapıyor musun? Bilmiyorum. Bakın değerli kardeşler, 17. ayette şöyle yazıyor. Çocukla ilgili kendine anlatılanları bildirdiler. Bakın bu çok çok önemli öğrenciler. Çocukla ilgili kendine anlatılanları bildirdiler. Demek ki kurtulmuş olmanın anlamı nedir diye bana sorarsanız değerli kardeşler, kurtuluşun getirmiş olduğu sonuç nedir diye bana sorarsanız, sahip olduğun o haberi başkalarına götürmek. Evet, o açıdan diyorum ki bu dönem bize sorumluluğumuzun ne olduğunu anımsatsın değerli kardeşim. Evet, eğer başka canların kurtulmasını istiyorsak gelin sevinç içerisinde bu kurtuluş sevincini başka başka canlara ulaştırma gayreti içerisinde olalım.